Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 14.
Çiçekleri ağır ağır ve bir bir derleyen Katya gözlerini kaldırıp Bazanov'a baktı şaşkınlıkla ve onun gelip geçici bakışıyla karşılaşınca kulaklarına dek kızardı. Anna Sergeyevna başını salladı. Ormandaki ağaçlar diye tekrarladı. Demek size göre budala bir adamla akıllı bir adam ya da iyi bir adamla kötü bir adam arasında hiçbir ayrım yok. Yo, vardır elbet. Hasta ile sağlıklı arasındaki ayrıma benzer bu. Veremli ciğerleri sizin benim ciğerlerimizle bir değildir. Her ne kadar yapıları bir ise de. Hastalıkların nedenlerini aşağı yukarı biliyoruz. Ruhsal hastalıklar da yanlış eğitimden, insanların kafalarına çocukluktan beri sokulan saçmalıklardan ileri geliyor. Kısacası toplumun bozuk düzeninden. Toplumu düzeltin, bu hastalıklar ortadan kalkar. Bazanov sanki kendi kendine imiş de yüksek sesle konuşuyormuşçasına söylüyordu. İster inan, ister inanma, bana vız gelir gibilerden. Uzun parmaklarını favorilerinin üzerinde gezdiriyor, gözleriyle odayı tarıyordu. Demek sizce, dedi Anna Sergeyevna, toplum düzeltildiğinde ne hasta kalacak ne de kötü bir insan. Doğru kurulmuş bir toplumda insan budala ya da akıllı, iyi ya da kötü olmuş, hiçbir önemi kalmayacaktır herhalde. Evet anlıyorum, herkesin dalağı bir olacak. Tam öyle hanımefendi. Anna Sergeyevna Arkadi'ye döndü. Sizin düşünceniz ne Bay Kirsanov? Ben de Yevgeni gibi düşünüyorum diye karşılık verdi Arkadi. Katya ona kaşlarının altından baktı. Siz beni şaşırtıyorsunuz baylar, dedi Bayan Odinsov. Ama bunu gene konuşacağız. Ayak sesini duydum. Teyzem çaya iniyor. Onun yanında olmasın. Anna Sergeyevna'nın teyzesi prenses girdi içeri. Ufak tefek, küçük buruşuk yüzlü, gri perukasının altından gözleri kötü kötü bakan bir kadındı bu. Zar zor eğilerek selamladı konukları. Sonra kullanma hakkı yalnız onun tek elinde olan geniş kadife koltuğa bıraktı kendini. Ayaklarının altına bir yastık yerleştirdi Katya. Kadınsa ona teşekkür etmedi, bakmadı bile. Zayıf vücudunun tümünü örten sarı şalının altından ellerini ovuşturdu. Prenses sarı renge düşkündü. Başında bile sarı kordela vardı. İyi uyudunuz mu teyze, diye sordu Bayan Odinsov sesini yükselterek. Gene burada bu köpek, diye homurdandı kadın karşılık olarak ve Fifi'nin kendisine doğru kararsız bir iki adım attığını görünce de hoşt hoşt diye bağırdı. Katya çağırdı Fifi'yi ve kapıyı açtı. Fifi gezmeye çıkarılacağını sanarak fırladı hızla ama kapının dışında yalnız kalınca eşinmeye, ağlamaya başladı. Prenses kaşlarını çattı. Katya dışarı çıkmak üzere yerinden kalktı. Çay hazır sanırım, dedi Bayan Odinsov. Buyurun beyler. Teyzeciğim buyurun, çay içelim. Prenses hiçbir şey söylemeden kalktı ve ilk o çıktı odadan. Ötekiler de ardı sıra yürüdüler yemek odasına. Üstünde uşak giysisi ile küçük bir kazak çocuğu, üstü yastıklarla kaplı, gene öyle başka kimsenin kullanamayacağı bir koltuğu gürültüyle masadan ayırdı. Prenses bıraktı kendini o koltuğa. Çayları koyan Katya üstünde hanedan alması bulunan bardağı herkesten önce teyzeye uzattı. Yaşlı kadın biraz bal koydu bardağına. Çayı şekerle içmeyi hem günah hem israf sayardı. Oysa kendi cebinden 5 para bile harcamazdı. Ve kısık bir sesle "Prens Ivan ne yazıyor?" diye sordu. Kimse karşılık vermedi ona. Bazanov ile Arkadi hemen anladılar. Gerçi saygı gösteriliyordu yaşlı kadına ama pek de aldırış eden yoktu. Soylu bir aileden geliyor. Prensestir diye çekiyorlar yazını, diye düşündü Bazarov. Çaydan sonra Anna Sergeyevna yürüyüşe çıkmayı önerdi. Ama yağmur çiselemeye başladığı için prenses bir yana, gene oturma odasına döndüler. Kağıt oyununa meraklı komşu geldi. Adı Porfiri Platonyiç'ti. Şişman, kır saçlı, ince uzun bacaklı, çok terbiyeli ve şakacı bir adamdı. Daha çok Bazarov'la konuşan Anna Sergeyevna ona eski moda bir oyun olan preferansta karşılarına geçmek isteyip istemediğini sordu. Bazanov ilerideki köy hekimliği görevine alışmak için bunun gerekli olduğunu söyleyerek kabul etti. Ama dikkatli olun, dedi Anna Sergeyevna. Porfiri Platonyiç ile ben yeneriz sizi. Sen de Katya, diye ekledi. Arkadi Nikolayevich'e bir şeyler çal. Müziğe düşkün, biz de dinleriz. Katya isteksiz isteksiz gitti piyanoya. Arkadi de gerçekten müzik sevdiği halde isteksiz isteksiz izledi onu. Bayan Odessov onu atlattı gibi geliyordu. O yaştaki çoğu delikanlı gibi yüreğinde aşkın ön sessisi olan o belirsiz ama güçlü coşkuyu duyuyordu. Katya piyanonun kapağını kaldırdı ve bakmadan sordu Arkadi'ye. Ne çalayım size? İstediğinizi diye karşılık verdi Arkadi ilgisizce. Hangi müziği daha çok seversiniz diye ekledi Katya duruşunu değiştirmeden. Klasik müziği dedi Arkadi gene o sesle. Mozart'ı sever misiniz? Evet severim Mozart'ı. Katya Mozart'ın Dominör Sonata Fantasyasını çıkardı. Biraz soğuk ve kuru olmasına karşın iyi çalıyordu. Gözlerini notadan ayırmaksızın dudakları sımsıkı kapanmış, dimdik ve kımıldamadan oturuyordu. Sadece sonatın sonuna doğru yüzü kızarmaya başladı, kara kaşlarının üstüne bir tutam dalgalı saç düştü. Sonatın son bölümü özellikle çarptı Arkadi'yi. Ezgi'nin büyülü neşesi içinde birden öylesine acı, neredeyse trajik olan o dalganın bastırıverdiği yer. Fakat Mozart müziğinin esinlediği duyguların Katya ile hiçbir alışverişi yoktu. Kıza bakıyor ve sadece doğrusu bu küçük hanım hiç de fena çalmıyor, sonra hiç de çirkin kız değil diye düşünüyordu. Sonatın sonuna gelince Katya parmaklarını tuşlardan çekmeden yeter mi diye sordu. Arkadi onu daha çok zahmete sokmak istemediğini söyledi ve Mozart üstüne konuşmaya başladı. Bu sonatı kendisinin mi seçtiğini yoksa bunu başkasının mı öğütlediğini sordu. Fakat Katya'nın ağzından ancak tek heceli sözcükler çıkıyordu. Saklamıştı kendini, içine kapalıydı. Ne zaman bu olursa çok uzun sürerdi yeniden ortaya çıkması. O anlarda yüzünde inatçı, neredeyse donuk bir anlatım belirirdi. Tam da utangaç değildi fakat onu yetiştiren ablasının etkisiyle güvensiz ve biraz da çekingendi. Bu gerçeğin farkında bile olmamıştı abla. Arkadi sonunda gene odaya dönmüş ve ona doğru gelmekte olan Fifi'yi çağırmaya vurmuştu işi. Yüzünde sevecen bir gülümsemeyle hayvanın başını okşayarak kendine rahat, sakin bir görünüş verdi. Katya çiçeklerini düzenlemeye koyuldu gene. Bu sırada Bazarov arka arkaya yutuluyordu oyunda. Anna Sergeyevna orta bir oyuncuydu. Porfiri Platonyeç ise durumunu korumayı başarıyordu ancak. Bazarov bir parça kayıpla bitirdi. Gerçi hiç de çok bir şey değildi kaybı ama onun neşesini kaçırmıştı. Yemekte Anna Sergeyevna konuşmayı gene bitki bilime getirdi. Yarın sabah bir yürüyüş yapalım dedi Bazarov'a. Bizim kır çiçeklerimizin Latince adlarını ve özelliklerini öğrenmek istiyorum. Neden istiyorsunuz Latince adları diye sordu Bazarov. Her şeyin düzenli olması lazım diye karşılık verdi kadın. Ne harika bir kadın Anna Sergeyevna dedi Arkadi odalarında arkadaşıyla baş başa kalınca. Öyle dedi Bazarov. Beyni olan bir dişi ve görüş geçirmiş de. Bunu ne anlamda söylüyorsun Yevgeni Vasilyevic? İyi anlamda, iyi anlamda azizim. Çiftliğini iyi yönetiyor ama harika olan o değil, kız kardeşi. Ne? O soluk bebecik mi? Evet o, küçük kara kız ya, körpe, evde yememiş, utangaç, sessiz, ne istersen var yani. Al eline istediğin biçime sok, öteki ise feleğin çemberinden geçmiş. Arkadi bir şey demedi. Her biri kendi düşüncesine dalmış, yatıp uyudular. Anna Sergeyevna da konuklarını düşünüyordu o akşam. Bazarov'dan hoşlanmıştı. Yapmacıksız olduğu ve sivri düşüncelerini dosdoğru ileri sürdüğü için. Onda o güne kadar karşılaşmadığı yeni bir şey buluyordu ve ilgisini uyandırıyordu bu. Anna Sergeyevna çok garip bir insandı. Ne herhangi bir ön yargısı vardı ne de öyle sarsılmaz inançları. Engellerden yılmazdı, bir amacı da yoktu. Birçok şey üstüne açık seçik düşünceleri ve değişik ilgileri vardı ama hiçbir şey onu tam olarak doyamıyordu. Gerçekte bunu aramıyordu da. Zekası hem derin hem de renksizdi. Kuşkularını hiçbir zaman unutmakla savuşturmaz ama rahatsızlık verecek gibi de büyütmezdi. Zengin ve bağımsız olmasaydı belki de kendini savaşıma atar, tutkuyu denerdi. Ama ara sıra can sıkıntısı duymasına karşın durumu rahattı. Günlük yaşamını acelesiz sürdürüyor, çok seyrek olarak herhangi bir nedenden ötürü heyecana kaptırıyordu kendini. Arada bir pembe düşler canlanmıyor değildi. Onun da gözlerinin önünde. Ama bunlar geçince rahat bir soluk alıyordu, acınmıyordu hiç de. Gerçi düş gücü geleneksel ahlak kurallarının anlayış sınırlarını çok aşıyordu. Ama gene de o büyüleyici güzel, sakin, vücudundaki kan eskisi gibi sessizce dolaşırdı hep. Kimi zaman kokulu bir banyonun verdiği bütün o sıcak ve gevşetici durum içinde düşünürdü derin derin yaşamın boşluğunu, acılarını, yorgunluğunu ve çekilmezliğini. Ruhu birden cesaretle dolardı, yüce isteklerle kaynaşmaya başlardı. Fakat yarı açık bir pencereden esinti gelirdi. Der demez Anna Sergeyevna çekilirdi içine, ağlamaklı, neredeyse öfkeli ve o anda tek bu bozuk esinti bitsin isterdi, başka bir şey değil. Aşık olmak olanağına kavuşamamış bütün kadınlar gibi ne olduğunu bilmediği bir şeyin özlemini çekiyordu. Gerçekte her şeyi istediğini sandığı halde istediği bir şey yoktu. Ölen kocasına zar zor dayanmıştı. Çıkarsal nedenlerden ötürü evlenmişti onunla ama iyi bir adam olarak görmeseydi belki de razı olmazdı evlenmeye. Ve içinde gizli bir düşmanlık uyanmıştı bütün erkeklere karşı. Onları şapşal, beceriksiz, alık, insanı sinirlendirmekten kendilerini alamayan yaratıklar olduklarını düşünürdü. Bir gün yurt dışında bir yerde mert görünüşlü, açık alnının altındaki mavi gözlerinde namus okunan bir İsveçli ile tanışmıştı. Adam onun üzerinde çok güçlü bir izlenim bırakmıştı ama bu bile Rusya'ya dönmesine engel olamamıştı. Şu doktor ne garip adam diye düşünüyordu süslü yatağında, tenteneli yastığına başını koymuş, hafif ipek yorganının altında yatarken. Anna Sergeyevna babasının lüks düşkünlüğünü kapmıştı biraz. Günahkar fakat iyi huylu babasına çok düşkündü. Babası da ona tapardı. Eşiti arkadaşı imişçesine şakalaşırdı onunla. Kızına güvenir ve danışırdı. Anna Sergeyevna anasını zar zor getirebiliyordu gözünün önüne. Doktor garip adam diye tekrarladı. Gelinerek gülümsedi, ellerini başının altına koydu ve ardından saçma sapan bir Fransız romanının bir iki sayfasına göz attıktan sonra düşürdü kitabı elinden, uykuya daldı. Temiz ve kokulu çarşafların içinde, tümden temiz ve soğuk olarak. Ertesi sabah hemen kahvaltıdan sonra Anna Odintsov, Bazarov'la bir bitki inceleme gezisine çıktı ve tam öğle yemeğinden önce döndü eve. Arkady evde kalmış ve bir saat kadar Katya ile vakit geçirmişti. Onun arkadaşlığından sıkılmıyordu. Kız ona Mozart'ın sonatını çalmak istedi gene ama gezintiden dönen Bayan Odintsov'u görünce delikanlı bir sıkışma duydu birden yüreğinde. Kadın bahçeden gelirken biraz yorgun görünüyordu. Yanakları kızarmıştı, yuvarlak hasır şapkasının altında her zamankinden daha parlaktı gözleri. Bir kır çiçeğinin ince sapını döndürüyordu parmaklarının arasında. Hafif şalı dirseklerine kaymıştı, şapkasının geniş kurşunli kurdeleleri göğsüne sarılmıştı. Bazarov yanında yürüyordu, her zamanki gibi kendine güvenli ve teklifsiz. Ama Arkady, onun yüzündeki neşeyi hatta sevecen görünüme aldırmadı. Bazarov, merhaba nasılsın diye mırıldanarak odasına yollandı. Bayan Odintsov da Arkady'nin elini dalgın dalgın sıktı ve geçti gitti. Nasılsın ne demek diye düşündü Arkady. Sanki bugün birbirimizi hiç görmedik mi? Zaman hep biliriz ya, kimi kez bir kuş gibi uçar, kimi de bir sümüklü böcek gibi ağır ağır geçer. Ama insan zamanın yavaş mı, hızlı mı geçtiğini fark etmiyorsa mutludur çok. İşte Arkady ile Bazarov, Bayan Odintsov'un evinde böyle bir 15 gün geçirdiler. Kadının evinde ve günlük yaşamında kurduğu güzel düzenin de bunda bir parça payı vardı. Düzenine sıkı sıkıya bağlıydı kadın ve başkalarını da zorla tutuyordu buna uymaya. Gün boyunca her şeyin belli bir saati vardı. Sabah tam 8'de kahvaltı için toplanılırdı. Ondan sonra da öğle yemeğine değin herkes istediğini yapardı. O sırada ev sahibi kahyası ile çiftlik ondalık usulüne göre yönetiliyordu. Kilerci başı ve kahya kadınla iş üstünde olurdu.
Ayrım sonu.